Ayrım 26, sayfa 259. Programın bilgi ve kültür boyutu. Bilgi ve kültür tartışması. Evet, onların kültürleri bildiğiniz münevverlerinkinden gerçekten ayrı olacak. Onlar hendese davalarını ezberleyerek sınavı verince unutan insanlardan olmayacaklar. Geometri ve diğer bilimlerin ana kanunlarına göre bina ve eşya yapan münevverler olacaklar. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 106. Tüm ders yöntemlerinin kökten değişerek kültür derslerinin iş alanlarında ve uygulama içinde yapılması, bilgilenme ve kültürlenme yönünden büyük bir verimlilik yaratmıştı enstitülerde. Gerçekler böyle olmasına karşın işin olduğu yerde bilgi ve kültür olmazmış ya da işler bilgi ve kültüre dayanmazmış gibi bir ön yargıyla bu kurumlarda kültüre gereken önemin verilmediğini öne sürenler oldu. Anılarını anlatan ya da anket yayınlayan kimi enstitü çıkışlardan bile "Evet, bilgi ve kültürümüz biraz zayıftı" diyenler çıktı. Kuşkusuz bu onların bilgi ve kültürden ne anladığına ya da kendilerinin biraz kültürsüz olduğuna bağlanabilir. Karşı eleştiriler ilginçti. Bu yargıda bulunanlardan bir bölümü gene klasik öğretmenler ve eğitimcilerdi. Enstitülerden birinde görev alıp uyum sağlayamayan bir öğretmen, Tonguç'a başvurarak bu işler içinde öğrencilerin kültürsüz kalacağını, kendinin de ortama uyamadığını gösteren açıklamalar yapıyor. Genel müdür ona bu bölümün başında yer alan yanıtı veriyor. O öğretmen öğrenci dövmek ve benzeri nedenlerle enstitülerden ayrılmak zorunda kalıyor. Başka bir olay daha ilginçtir. Günün birinde Milli Eğitim Bakanı Yücel'e imzasız bir mektup geliyor bu konuda. Köy enstitülerinde durmadan iş yapıldığı, öğrencilerin kültürsüz ve bilgisiz yetiştiği savında bulunan bir rapordur bu. Yücel her şeyi doğrudan kendi denetlemek için Tonguç'u yanına almadan canı sıkılarak yola çıkıyor. Gittiği enstitülerde öğretmen ve öğrencilerle görüşüp derslere girip verim yoklaması, yani randıman teftişi yaparak sevinçle dönüyor Ankara'ya. Denetleme sırasında gördükleri ona yeniden gurur vermiştir. Enstitüler kültür dersleriyle iş alanlarıyla beklenenin üstünde bir verimle uyum içinde çalışmakta, bölgelerde gerçek birer kültür merkezi durumuna gelmektedir. Gördüğü kadarıyla temeller sağlam atılmış, öğretmen ve öğrenciler farklı bir bilinç içindedir. Mektubu yazanı bulup ona kendi denetim sonuçlarını anlatıyor. Raporunu ve sözlerini geri aldırtıyor. İmzasız mektubu yazan bu kişi pedagog Halil Fikret Kanat'tır. Dipnot H. Arman, Piramidin Tabanı 2, sayfa 37. Tonguç canlandırılacak köyde uzatmadan şunları söylüyor bu konuda. Kuramsal pedagojiyle uğraşıp ömür boyu işe el sürmeyen, okullarımıza meşrutiyetten bu yana uygulanan el işi derslerine bile katılmamış, işin değerine inanmamış kişiler, yeni kurulan enstitülerde işe bu derece önem verilişini uygun bulmadıklarını, bu uygulamanın kuramsal dersleri engellediğini, önlenmeyecek olursa öğrencilerin kültür bakımından zayıf yetişeceklerini öne sürüyorlar. Düşüncelerini gizli ve özel imzasız mektuplarla yüksek makamlara duyurmaya kalkıyorlardı. Sayfa 573. Tonguç'un Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü'nde eğitimde bilginin yeri şöyle açıklanıyor. Çocuğa bilgi kazandırmak, eğitimci karakter taşıyan her okulun tartışılmaz görevidir. Ancak bu görev okulun birçok görevi arasından biridir. İş okulu bilgiye karşı değildir. O çocuğa benimsetilmeyen cansız bilgilerin mihaniki şekilde ezberlenmesini kabul etmez. Bunun yerine yaşayarak ve iş yaparak gereken bilgiyi kazanmasını ve onu kullanmayı bilmesini ister. Sayfa 321. Tablo. Köy enstitülerinde 5 yılda okutulacak 114 haftalık kültür derslerinin 5 numaralı ders dağıtım çizelgesi. Bu tabloda önce dersler, sonra 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıflarla ilgili saatler ve 5 yılda okutulan ders saati toplamını vereceğim. Türkçe 4, 3, 3, 3, 3, toplam 736. Tarih 2, 2, 1, 1, 1, toplam 222. Coğrafya 2, 2, 1, 1, 0, toplam 276. Yurttaşlık bilgisi 0, 1, 1, 0, 0, toplam 92. Matematik 4, 2, 2, 3, 2, toplam 598. Fizik 0, 2, 2, 1, 1, toplam 276. Kimya 0, 0, 2, 2, 0, toplam 184. Tabiat ve okul sağlık bilgisi 2-2-2-2-2 toplam 368. Yabancı dil 2-2-2-1-1 toplam 411. El yazısı 2-0-0-0-0 toplam 92. Resim iş 1-1-1-1-1 toplam 230. Beden eğitimi ve ulusal oyunlar 1-1-1-1-0 toplam 184. Müzik 2-2-2-2-2 toplam 460. Askerlik 0-2-2-2-2 toplam 368. Ev idaresi ve çocuk bakımı 0-0-0-0-1 toplam 46. Öğretmenlik bilgisi 0-0-0-2-6 toplam 368. Zirai işletme ekonomisi kooperatifçilik 0-0-0-0-1 toplam 46. Toplam 22-22-22-22-22 5 yılda okutulan ders saati 5060. Not 1. El yazısı ve resim iş dersleriyle ilgili önemli konular için bir ya da birkaç hafta sürmek ve günün ya da haftanın belli saatlerinde ders gösterilmek üzere bir grup ya da sınıf öğrenciye kurslar açılabilir. 2. Her sabah 15 dakikadan az ve yarım saatten çok olmamak üzere jimnastik hareketlerine ve haftanın en az 4 gününde 20 dakika müzik alıştırmalarına ayrılır. 3. Uygulama yani staj öğrenci gruplara ayrılarak köy ilkokullarında yukarıdaki cetvelde yazılı ders saatlerinin dışında yaptırılır. Dipnot Köy Enstitüleri Öğretim Programı sayfa 5. Enstitülerin bilgi kültürü ve güzel sanatlar kültürü yönünden olan etkinliği en az iş ve maddi üretim kadar verimliydi. Uygulamadan sağlam ekonomik ve sosyal sonuçlar alınmasında iş içinde çimlenen bilgi ve kültürün önemli bir işlevi vardı. Ona göre bilgi ve kültür yaşamı kolaylaştırma ve güzelleştirme anlamı taşır. Ancak bu kurumlarda bilgi ve kültür süs için, sınav için ezberlenip unutmak ya da saklamak için amaç değildi. İyi bir eğitim ortamı yaratılması, günlük yaşamın iyileştirilmesi, öğrencilerin iyi yetiştirilmesi ve meslek kazandırılması için kullanılacak bir araçtı. Bu oluşum içinde bilgiler elbet kalıcı da oluyordu. Kaldı ki öğrenciye en başta kitap okuma alışkanlığı kazandıran, özgür bir tartışma ve öğrenme ortamı yaratan, bir ayağını güzel sanatlar, kültürü ve eğitime dayayan enstitülerde insanın bilgilenmemesi ya da kültürel yönden gelişmemesi olası değildi. Örneğin programda yer aldığı gibi orada ulusal oyunlar bir kültür öğesi olarak yalnızca gösteri yapacak bir ekibe öğretilmiyor, tüm öğretmen ve öğrencilerin hepsi bu oyunları iş içinde öğrenip her gün kullanıyordu. Her sabah iş başından önce ve eğlence günlerinde ya da öğrenci gruplarının istedikleri zamanlarda oynadıkları ulusal oyunlar, ritmiyle, müziğiyle onların beden kültürünü, ruh sağlığı ve duygusal gelişimlerini, ulusal bilinçlerini elbet etkiliyordu. Enstitü öğrencilerinin yığınla yazdığı şiirler, öyküler, incelemeler, kazandıkları okuma alışkanlığı, bilgi ve kültür temeli olmadan yaratılamazdı. Oradaki iş eğitimini temellendiren öğelerden birinin estetik eğitimi olduğu, her şeyde bilimsellik ve yalın bir güzellik istendiği programın içeriğinde yer alıyordu. Böylece orada gerçek yaşam içinde durmadan kullanılan bilgi çoğalıp gelişiyor, bireyde ve kurumda gerçek anlamda kültürel etkiler yaratıyordu. Böyle olması pedagojik ve sosyolojik açıdan eğitime önemli değerler katmıştı. Kirby'nin de söylediği gibi program hazırlanırken, konular seçilirken bu noktalardan hareket edileceği belliydi. Bilgi ve kültür söz konusu olduğunda yeni insanın, yeni öğretmenin gereksinimi olan bilgi ve kültürün temel taşlarının neler olacağı da önemli olan. Türkiye'de Köy Enstitüleri sayfa 262. Doğanın ortasında bir köyün kenarında büyük işletmeler olarak kurulan, bir yandan tarımın ve teknik sanatların çeşitli işlerini yaparak öğretmenlik mesleğini hazırlayan enstitülerin bu alanların bilgilerini, kültürünü de içine alacağı doğaldı. Programda yer alan kültür derslerinin çeşidi ve saatleri de bunu gösteriyor. Bu sistemde işe yaramayan bilgiyi ezberleme yerine sorun çözmeye yönelen, insanı ve çevreyi değiştirmede kullanılan bilimsel bilgilerle ulusal ve evrensel kültürün sağlıklı öğeleridir geçerli ve etken olan. Orada bu öğelerin gösteri olarak, süs olarak depo edilmesi amaçlanmaz. Amaca ulaşmada araç olarak kullanılarak eğitimin niteliği yükselir, çevre ve insan değişirdi. Bilgi ve kültür boyutu sığ olan bir eğitim değişme yaratamaz. Tonguç'a göre eğitmek, bilgi ve kültür kazandırmak, değiştirebilmektir. Yaşamı kolaylaştırıp güzelleştirebilmektir. Gerek enstitü yaşamında gerekse köylere gidildiğinde bilgi ve kültür bu anlamı kazanmıştır. Yeni olan ve alışılmayan iş içinde eğitim yöntemiydi. İş oradaki eğitimin yöntemini ve teknolojisini oluşturuyordu. İş alanları öteki ders ve çalışmaların da öğrenme ortamıydı. Bu yenilik yalnız Türkiye için değil, özellikle geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeler için eğitime nefes aldıracak önemli bir katkıydı. Köy enstitülerini özgün ve üstün kılan bu özelliğiydi. Bu kurumlar kısıtlı olanaklarına karşın bilgiyi iş içinde kullanarak eğitim ortamını zenginleştirip kültürel boyutunu ve niteliğini yükseltiyordu. Giderek köyler de böyle oluyor. Bu yöntem ulusal eğitimin temeline yerleşiyordu. Bu aslında gerek eğitimimiz gerekse ülkemiz yönünden önemli bir değişmeydi. 20. yüzyıldaki gelişmelerin sanayileşmenin kaçınılmaz gereğiydi. Dipnot A. Yörükoğlu, Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, sayfa 162. Önceki bölümlerde yer aldığı gibi bu nedenle enstitülere öğretmen seçerken de eski yöntem ve ölçüler kullanılmıyordu. Öğrencileri iyi susturan, iyi bilgi ezberleten, seçkin okul çıkışlı bilgili öğretmenler, sıfırcı matematikçiler aranmıyordu. Geniş bir kaynaktan eleman seçerek iş içinde eğitim yöntemini benimseyecek, bilgiyi iş içinde uygularken öğretecek kişiler aranıyordu. Böyle olması 3803 sayılı yasanın 17. maddesine konulmuştu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 573. Enstitü sisteminde bilgi ve kültür, bilgi ve iş birbirinden kopuk değildir. Oradaki iş ortamı aynı zamanda bilgi ve kültür denen birikimin alanlarıdır. Bilgi işe dönüşünce kültür yaratıyor, kullanılınca bilgi olmaktan, kültür olmaktan çıkmıyor, tersine yaşama geçerken pekişiyor, zenginleşiyor, insanın gerçek parçası olup düşünlerini, duygularını, davranışlarını değiştiriyor. İş alanlarında kullanılan çeşitli araç ve gereçlerin, üretilen maddelerin çeşitli hesapları, matematik derslerinin konusu oluyor. Geometrinin kimi kuramları oradaki öğrenciler için çözümü zor bir bilmece olmaktan çıkıp yapıların çatısını kurarken kullandığı akılcı bir yöntem, geometri biliminin sunduğu bir yaşam kolaylığı oluyor. Kültür derslerinden sorumlu öğretmenler iş derslerini ve iş dersi öğretmenlerini küçümsemiyor. Kendi alanının bilgilerinin uygulama içinde yaşama geçirildiğini görüyor. İş dersi öğretmenleriyle işbirliği içinde kendi derslerini verimli kılmanın yöntemini buluyor. Ya da kendi alanının bilgilerini öğrenci yoluyla iş alanlarına ulaştırarak işlerin ve eğitimin niteliğinin yükselmesine, üretimin artmasına katkı sağlıyor. Ya da bir fizik öğretmeni öğrencileriyle birlikte su yolunda çalışırken bileşik kaplar kuramının en iyi şekilde öğrenildiği bir uygulama ortamında buluyor kendini. Köy enstitüleri programı incelenip uygulama sonuçları değerlendirildiğinde, üretime dönük bir meslek eğitimi olduğu kadar üretime dönük bir temel eğitim programının ipuçlarını birlikte getirdiği görülüyor. Enstitü programı köyde eğitim sorununu çözümlemek amacıyla düzenleniyor. Köy okullarının programı ve yöntemi de aynı temellere dayanıyor. Türkiye için nasıl bir temel eğitim sorusunun yanıtı olarak bulunan ilkeler önce köy enstitüsü programıyla gerçekleşiyor. Böyle bir eğitimde halkın meslek ve geçim kaygısı bir yana atılmıyor. Öğrencilerin ilkokulu bitirince ne yapacakları göz önüne alınıyor. İleri öğrenime gitmeyenlerin durumu önemseniyor. Gitse bile insanın çağdaş teknolojik gelişmenin gereğine uygun olarak yetişmesi düşünülüyor. Gerek meslek eğitimi olarak enstitülerde verilen, gerekse genel eğitim olarak köyde verilen eğitimin üretimlere yönelebilmesi, bilgi ve kültür yönünden eksikliği değil, daha donanımlı çağdaş yurttaşlar yetiştirdiğini, bunu amaçladığını gösteriyor. Tonguç sistemini gölgelerde serinleyerek, topluma fil dişi kulelerden bakarak ya da batıda olduğu gibi kapitalizmin maddi olanaklarını bol bol kullanarak yaratmıyor. O Anadolu bozkırının ortasında parasal giderin büyük bölümünü kendi yaratacak bir eğitim kurma zorunluluğundan yola çıkıyor. Ülkenin gerçeklerini görüp olanaklarını kuruşu kuruşuna sayıp halkın beklentisini ve gereksinimini derinden anlayan yeni bir program ortaya koyuyor. Gerek gerçekçiliği gerekse çağcılığı ve bilimselliği ile klasik pedagoji ölçülerini aşıp gerilerde bırakıyor. O ezberci eğitimi ülkenin haritasından silmek istiyor. Eğer enstitüler kapatılmamış olsaydı ezberci eğitim gerçekten silinecek, bugün toplumumuzun insanları daha üretken, becerikli, daha temiz ve gerçekten kültürlü ve daha bilgili olacaktı. Hatta mesleksiz, beceriksiz insanlar yığını bir toplum olmayacaktık. Köy enstitülerinde yer alan kültür derslerinin gerek zaman gerekse yoğunluk yönünden adayların mesleksel yetişmesi bağlamında orta dereceli öteki okullardan az olmadığı gibi uygulamadaki veriminin de klasik öğretimi kat kat aştığı bir gerçektir. Bu kurumlar kapatıldıktan sonra 1953'te yapılan öğretmen okulları programında enstitülerin tarım ve teknik sanatlara yönelik dersleri çıkarıldığında haftalık ders saati 44'ten 35'e düşerek kültür derslerinin aşağı yukarı aynı alan ve zamanları kapsadığı görülüyor. Dipnot: Doktor A. Ferhan Oğuzkan'ın yazısı kuruluşun 50. yılında köy enstitüleri sayfa 12. Orada tüm dersler ve yaşam bir iş durumu olduğundan her türlü ders ve çalışma etkinleşme içinde yapılıyor ve etkinleşme ile sonuçlanıyordu. Enstitülerde edilgenliğe, edilgen bilgi ve kültüre yer yoktu. Orada iş amelelik denen küçültücü anlamdan kurtulmuş, bilgisi ve kültürüyle zamanın ve yaşamın her alanını kapsayan bir yaşam biçimi ve çalışkanlık olmuştur. Bilgi, kültür ve iş kimi zaman öğrencilerin birlikte katıldığı ulusal oyunlarda, kimi zaman arıcılık çalışmalarında, hayvan bakımında, kimi zaman laboratuvar çalışmalarında, klasikleri okumada, tartışmalarda, kimi zaman öğrencilerin şiirlerinde, müziğinde ve el sanatlarında yan yana oluyordu. Tonguç'u bu aşamalara getiren kuşkusuz öncelikle onun gerçekçi bir eğitimci, iyi bir sanat eğitimcisi olması ve araştırmacı yanıydı. Köylünün üretimini el yoluyla, iş yoluyla kazandığı gerçeğini görüp bunu eğitimde kullanıyordu. Köy insanının, köylü gençlerin öğrenmeye, bilimsel bilgilere nasıl susamış olduklarını çok iyi saptamıştı. Bunu özellikle Köyde Eğitim kitabında uzun uzun ve büyük bir duyarlılıkla anlatıyor. Gerek enstitü öğrencilerinin yetiştirilmesinde, gerekse köyde eğitimde bu saptamalardan yararlanıyor. Köy insanının tarladan ve tarladaki çalışmalardan hız alarak yarattığı iş kültürünü ve bilgisini, yaşamın zorluklarından, renklerinden damıttığı sanatsal kültürü enstitülerde kullanmanın yolunu buluyor. Bilgi ve kültürü bir araç olarak öğrencinin akılcı olmasını sağlamak, hayallerini geliştirmek, uyandırmak, onlara kimi düşünce ve iş yapma yöntemlerini kazandırmak, uygarlığa özendirmek için kullandırıyor. Enstitü programında yer alan kültür dersleri adı altındaki kuramsal derslerin bir bölümü öğretmenlik meslek bilgilerini içeren dersler, bir bölümü ise öteki orta öğretim kurumları programında yer alan genel kültür ve bilgi dersleridir. Enstitülerde mevsime ve zamana göre kimi iş ve derslerin öncelikli olması yeni kuruluşun zorunlu işlerinden kaynaklanıyordu. Değilse iş ve kültür derslerinin birinin öne geçmesi diye bir tutum yoktu. Orada iş bir yöntem, iş ortamı, eğitim ortamı olduğu için belirleyici konumda olan işti doğal olarak. Böyle olduğu Tonguç'un mektuplarından da anlaşılıyor. Enstitü çalışmalarını şimdiye kadar olduğu gibi sürdürerek yapı işlerine hız vermenizi, bu pratik işlere devam ederken kültür derslerine de çok önem verilmesini özellikle rica ederim. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerin okuma yazma, aritmetik, tarih, coğrafya gibi kültür dersleriyle yakından ilgilenmeli ve bu derslerde çocukların yetiştirilmesine büyük emek harcanmalıdır. Köy ilkokullarından zayıf geldikleri için özen gösterilerek onların yetiştirilmesi zorunludur. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 6. Programda yer alan kültür derslerinin bir bölümü güzel sanatlar kültür ve eğitimini, sanatsal etkinlikleri içeren derslerdir. Öteki kültür derslerinde olduğu gibi bu derslerin uygulaması ve çalışmaları da kendine özgü yapılmış, güzel sanatlar çerçevesine gelişen etkinlikler, programdaki ders saatlerini çok aşarak enstitünün günlük yaşamına damgasını vuran kültürel etkinlikler olarak her zaman görüntüde ve gündemde olmuştur. Tonguç'un eğitimde kültüre iki açıdan yaklaştığına değinilmişti. Bunlardan biri kültür ve sanat etkinliklerini kullanarak doğrudan öğrencilerin kullanmasını sağlayarak bireyin değişmesinde ve gelişmesinde kültürel zenginlik yaratmaktı. İkincisi ise evrensel ve ulusal kültür öğelerini okulda kullanarak bireyin gelişimini etkilerken bir yandan köylere akacak yeni kültürü yaratmaktı. Bu bağlamda halk kültürünü ve sanatını enstitüye sokma düşüncesi bir rastlantı olmadığı gibi yüzeysel bir halkçılık ya da köycülük de değildi. Ona göre halkın okuluna halkın kültürünü sokmak, halkın diliyle konuşmak zorunluydu. Ama bu gelenekçi bir tutumla değil, bilimsel bir anlayıştan yola çıkılarak yapılmalıydı. Halkın kültür değerleri enstitü programının konusu olurken bir yandan değişip gelişecek bilimsel bilginin ve evrensel kültürün değerleriyle emişecekti. Bu taşımayı ve işlemeyi öğretmen ve öğrenciler doğrudan yapıyordu. Köylü öğrencilerin enstitüye getirdiği kültür, onların taşıdığı tarihsel birikim halkın bağrında uç veren değerlerdi. Dipnot: F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 131. Bunların içinde halk kaynağından fışkıran sağlıklı folklor öğeleri, halk destanları, sanatları, desenleri, renkleri, halk bilimi kültürleri bulunuyordu. Köy enstitülerinin yerine oturmasında, veriminde bu ögelerin akıllıca kullanılmasının etkileri vardı. O enstitülerin etkin duruma getirilmesinde eğitimin doğrudan kendinin, toplum kültürüyle, bireyin kültür çevresiyle uyum içinde olmasının önemli olduğunu düşünüyordu. Eğitim biliminin yapmak istediği biçimde halkın kültürüyle bütünleşme daha iyi sonuç verecekti. Ama bu halkın eskimiş ilkel kültürünü kullanma anlamına gelmiyordu. Halk kültürünün sağlıklı öğelerini eğitimin aydınlığında geliştirip zenginleştirerek, insanı kendi gelişmiş değerleriyle etkileyerek düzeyini değiştirmeyi amaçlıyordu. Kendi kültürüne dayanmayan, kendi kültürü olmayan bir kurumun ayakta kalamayacağını düşünüyordu. Onun için toplumun birikimlerini Anadolu'nun binbir köşesinde açan çiçekleri, çağdaş yöntemle inceleyip ekleyerek, eğitim biliminin süzgecinden geçirerek yeni ve sağlam bir kültüre durduruyordu. Bu onun halkın sağlıklı birikimini enstitülerde eğitim yoluyla geliştirmek ve değerlendirmek için uyguladığı bir yöntemdi. Ona göre geçmişten gelen kültürle yeni değerler arasında iyi bir uyum kurabilmek her zaman ve her yerde eğitimin başta gelen görevlerinden biriydi. Eğitim bununla her zaman uğraşmak zorundaydı. Bu nedenle köyde eğitim ve canlandırılacak köy kitaplarında anaların ninnisine kadar toplum kültürünü incelemişti. Okuma, okutma, yazdırma, dil ve edebiyat eğitimi. Aydınları serbest okuma alışkanlığı kazanmayan toplumlarda düşündüğünü yazan ve açıklayan pek az insan olur. Böyle insanların kıt olduğu yerde fikir hayatı canlanamaz. Toplumun en önemli işleri kanılarını saklayan, esen rüzgara göre fikir değiştiren kişilerin elinde kalır. Bu gibiler asla ilke adamı olamazlar. Günlük politik havaya göre yön değiştirirler. Öğretmenlik mesleği fikirsiz, ilkesiz insanlarla güçlenemez. Dipnot Tonguç'a kitap, sayfa 125. Onun öğretmenlik mesleğinde bilgi ve kültürden ne anladığını yukarıdaki sözleri keskin biçimde yansıtıyor. Bu görüşünü destekleyen ve bilgiyi, kültürü besleyecek olan araçların, uygulamanın temelinde yer alması için önemli ilkelerinden birini ilk fırsatta bildiriyor müdürlere. Şartlar ne olursa olsun, mevsim hangi mevsim bulunursa bulunsun, öğrencilere her gün serbest okuma yaptırılacak ve onlar kitap okuma alışkanlığı kazanacaklardır. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 89. Okuma ve ana dil eğitimi, öğretimin en temel araçlarından biridir. Eğitimde tüm çalışma ve etkinliklerin iyi yapılması bu alandaki gelişmeyle yakından ilgilidir. Okuma tekniğinin gelişmesi ve okuma alışkanlığı kazanmak, tüm öteki derslerin iyileşmesini etkileyecektir. Serbest okuma, kültürlenmenin, gelişip bilinçlenmenin en iyi araçlarından biridir ona göre. Yalnız öğrencileri amaçlamıyor, enstitü öğretmenlerinin de okuma alışkanlığı kazanmak için çaba harcamalarını, kendilerini yetiştirmelerini istiyor ve Mektuplarla Köy Enstitüsü Yıllarında yer alan başka bir mektubunda şöyle yazıyor. Yapılanların verimli olması için enstitü öğretmeninin, usta öğreticisinin kendi meslek ve işleriyle ilgili kaynaklarla birlikte yılda en az 24 kitap okumuş olmaları, okuma zevki ve alışkanlığını öğrencilerine aşılamaları başta gelen görev koşullarından biridir. Sayfa 77. Onun bu konudaki görüşleri enstitü programının Türkçe dersleri açıklamasında şöyle yer alıyor. Enstitüye gelen öğrencilerin dili kendilerine verilecek bilgi ve kültürü iyi anlayıp özümleyecek kadar zengin değildir. Bunun giderilmesinde tüm derslerin yardımcı olacağı doğaldır. Ancak okuma, anlatma ve anlamayı pratik, bilimsel, artistik bütün yönleriyle kucaklayacak olan Türkçe, öğrencinin yalnız bu gereksinimine cevap verecektir. Bu derste her türlü bilgiyi en iyi anlama ve anlatma yolları üzerinde durulacaktır. Türkçe öğretimi hiçbir uzmanlığa bağlı kalmayarak ana dilin her alandaki işlevini gözetmek zorundadır. Okumada, yazmada güzellikten önce doğruluk aranmaktadır. Esasen güzelliğin ön koşulu doğruluktur. Öğrenci enstitüyü bitirirken yaşına ve düzeyine uygun bir metnin özünü anlıyorsa, dilek ve düşüncelerini yanlış yapmadan yazılı ve sözlü olarak anlatabiliyorsa, okuma ve yazmanın zorluklarını kendi kendine yenmenin yollarını öğrenmişse, günlük yaşamında okumayı ve yazmayı bir alışkanlık haline getirecektir. Türkçeden beklenen yalnız pratik meziyetler değil, bunlar kadar bunlar aracılığıyla düşünceye ve ahlaka katılacak değerlerdir. Sayfa 10. Enstitülerde Türkçe derslerinin belli yöntemlerinden biri metin okumadır. Ama metin okumadan amaç, klasik okullarda olduğu gibi metni parça bölük okumaya ya da dil bilgisi ezberlemeye yönelik değil, iyi okuyup anlamaya, anlatmaya, incelemeye, düşünmeye ve üstünde tartışabilmeye yönelik bir okumadır. Bu kurumlarda metin okumanın kısa sürede serbest kitap okumaya dönüştüğü görülür. Serbest okuma saatleri günlük çalışmaların, derslerin, etütlerin ve benzeri etkinliklerin dışında yapılıyordu. Günlük programda bir serbest okuma saati vardı. Zamanı ve yeri her enstitü kendi bünyesine göre düzenliyordu. Çoğunlukla akşamüstü çalışmalar sona erince olabiliyordu. Bu saatte herkes istediği kitabı sessizce okuyordu. Ya da seçilen bir kitap topluca okunuyordu. Geniş salonlarda, kitaplıkta, küme odalarında yapılabilirdi serbest okuma. Belli yerlerde nöbet tutmak zorunda olanlar saat geldiğinde cebindeki kitabını çıkarıp orada okuyabilirdi. Ya da uzaktaki birimlere kitap gönderilirdi. Bu zorunlu saatlerde okuma alışkanlığı kazanıldığı için kendi özgür zamanlarında da ellerinden kitap düşmüyordu öğrenci ve öğretmenlerin. Tonguç serbest okumanın böylesine yerleşip yerleşmediğini yerinde sık sık denetliyor, gördüğü kimi eksikleri dönüşünde yeniden yazıyordu enstitülere. Bazı enstitü müdürlerinin genelgelerle bildirilen emirleri yerine getirmediklerini gördüm. Serbest okuma saatlerinin düzenlenmemesi bunlardan biridir. Arkadaşların bu eksikliklerini düzeltmeleri kesinlikle gereklidir diyor, öğretmenler için ayrıca yazıyordu. Gittiğim enstitülerin çoğunda öğretmenlerde öğrenciyi tatmin edecek düzeyde kitap okuma hevesi görmedim. Türkçe öğretmenlerinden kimileri bile istenilenden çok az kitap okumaktadır. Bu durum öğretmenin şahsından çok enstitünün ve öğrencilerin zararınadır. Okuma isteği kıt öğretmenlerin çoğunlukta olduğu enstitü basitleşmekte, durgun ve sıkıcı bir durum göstermektedir. Ne yapıp yapıp öğretmenlere kitap okutma işini başarmanız ve onlarda bu alışkanlığı kökleştirmeniz gerekir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları Sayfa 77. Okuma alışkanlığı kazandırmak, eğitimi güvenceye almaktır ona göre. Bireyin eğitiminin temel taşı, temel aracı okumadır. İyi bir okuma alışkanlığı kazanmak, insanın ufkunu genişleten, öğrenmeyi kolaylaştıran altın anahtardır. Böyle bir alışkanlık okuya okuya kazanılır. Okuma alışkanlığı kazandırmayan, buna özendirmeyen Türkçe dersleri öğrenciyi çok etkilemez. Serbest okuma yoluyla insan kendine aydınlık bir dünya kurar, bilinçlenir. Enstitü müdürlerinin ve öğretmenlerinin onun bu tatlı sert uyarılarını anlayıp candan benimseyerek kendilerini ve öğrencileri bu işe alıştırmalarıyla köy enstitülerinde gerçek bir okuma kültürü gelişti. Herkes ekmeğe, suya sarılır gibi sarılıyordu kitap okumaya, tüketmeye. Kazmayı omuzlayan öğrenci cebine bir kitap sokmayı alışkanlık haline getirmişti. Serbest okuma yalnızca Türkçe derslerinin konusu olmaktan çıkıp tüm enstitü programının ve yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Bu etkinlik başladığında her şey duruyordu. Yalnızca öğrenciler, öğretmenler değil, usta üreticiler, aşçılar, arabacılar da koşuyordu okumaya. Okuma yazması olmayan iş görenlere bir öğretmen bu saatte okuma yazma öğretiyordu. Çiftelerde Rauf İnan bunu zorunlu saymıştı. Okuma yazma bilmeyen öğrenecek ya da orada çalışamayacaktı. Çok yönlü ve dolu bir programa ve uygulamaya karşın öğrenciler bu saatlerin dışında da zaman bulup çok kitap okuyordu. Enstitülerin kentlerden uzak yatılı kurumlar olması bunda önemli bir etkendi kuşkusuz. Her enstitüde gözle görülür bir okuma patlaması vardı. Orada yaşam, tarım ve tekniğe yönelik derslerde madde üretilirken bir yandan da böyle bir kültür üretiliyordu. Kitaplıklar dolup boşalıyor, kitaplar elden ele dolaşıyor, öğrencilerin düşünleri, dilleri değişiyor, tartışmalar alıp yürüyor, bir bilinçlenme dönemi yaşanıyordu. Bu aydınlık onların yüzüne yansıyor, gözü gönlü doygun yeni insan böyle yetişiyordu. Ama Tonguç hiçbir şeyi yeterli görmüyor, yeniden yazıyordu ilgili bir konuda. Köy enstitülerinin çoğu artık kitapları ciltli, dolapları sağlam, düzenli birer kütüphane kurma devrine girdi. Her yuvanın ayrılmış bir programa uyarak ve bu işe meraklı adamını bularak kütüphane kurmaya başlamalıdır. Kütüphanesizlik ya da derme çatma kütüphane arkadaşları rahatsız etmelidir. Öğrencilere gidecekleri köylerde kütüphane kurma alışkanlığının verilmesi bu anlayışın enstitülere yerleşmesine bağlıdır. Sayfa 99. Okuma işi öyle belirleyici olmuştu ki orada çalışanların, eğitim görenlerin, dahası konuk olanların bu tutkuyla ilgili çok anıları vardır. Enstitülü yazar Fakir Baykurt, Gönen Köy Enstitüsü'ne küçük sınıflarda kitaplık nöbetine başladığında çoktan aradığı bir hazinenin içinde buluyor kendini. Kitaplardan ayrılamıyor. Türkçe öğretmeni Ali İhsan Beyhan bunun ayrımına varıp onun nöbetini uzatıyor. Baykurt daha sonra kitaplık başkanı oluyor. Yazarlığının temelinin Gönen'deki o kitaplık nöbetleri sırasında atıldığını söylüyor. Dipnot Fakir Baykurt, Köy Enstitülerinin Yazın Yaşamına Katkıları, kuruluşunun 50. yılında Köy Enstitüleri, sayfa 181. İnönü'nün Savaştepe Köy Enstitüsü'ne yaptığı gezi sırasındaki kitap olayını duymayan kalmadı. Tuğla Ocağı'na giderken kümes nöbetçisi Hatice kolu kısayı görüyor. Çağırıp azık torbasına ne olduğunu soruyor. Peyniri, ekmeği ve köftesi olduğunu söylüyor öğrenci. Başka ne var? Açtırıyor torbayı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın klasikler dizisinden yayımlanmış olan Sofokles'in Antigone kitabı çıkıyor. İnönü'nün gözleri yaşarıyor. Yanındaki Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Paşa'ya dönüp, ''Paşam görüyorsunuz bu klasikler daha yeni çıktı. Ankara'da bile okunmuyor ama benim çocuklarım Antigone okuyor.'' Köylümüz, kentlimiz, erimiz, generalimiz kumanyasına ne zaman kitabı da ekleyecek duruma gelirse o gün Türkiye gerçekten kurtulmuş demektir diyor. Hatice ekliyor. Efendim ben değil, tüm enstitü okuyor bu kitabı. İnönü mutlanıyor. Dipnot Mahmut Makal, Bozkır'daki Kıvılcım, sayfa 85.